Mekanik sistem sahibi canlılar. Ağaç kakanların kafatasındaki mekanik sistemler nasıl çalışır? Büyük atlayışlar gerçekleştiren pireler bu atlayışlardan nasıl zarar görmezler? Palamut böceğinin palamutu delmesindeki amaç nedir? Çoğu zaman tasarımcılar için harekete dayalı sistemlerin tasarımı, duran yapılı sistemlerin tasarımından daha zordur. Söz gelimi bir matkabı tasarlarken karşılaşılan problemler, bir sürahiyi tasarlarken karşılaşılan problemlerden daha çoktur. Çünkü ilkinde fonksiyon ilk plandayken, ikincisinde şekil ön plandadır ve fonksiyon ağırlıklı tasarımlar daha karmaşıktır. Tasarımdaki her parça amaca hizmet etmelidir ve hepsinin bir görevi olmalıdır. Bir tek parçanın eksikliğinde veya tasarım bozukluğunda sistem işlemez. Böyle bir hatayı taşıyan tasarımlar başarısızlığa mahkumdur. Nitekim insanların yaptığı mekanik sistemlerdeki hatalar sanılandan çok daha fazladır. Bunların birçoğu deneme yanılma yöntemine göre tasarlanmıştır. Hatalar ürünün piyasaya çıkmadan önce yapılan modellerinde giderilmeye çalışılmıştır. Ancak bu da kullanıma sunulan ürünlerde hata olmasını engelleyememiştir. Oysa aynı şeyi Allah'ın doğada yarattığı mekanik sistemler için söylemek imkansızdır. Tüm canlılardaki mekanik özellikler mükemmeldir ve bu mükemmel özellikler tek bir seferde hatasız olarak ortaya çıkmıştır. Çünkü Allah tüm bunları kusursuz bir biçimde yaratmıştır. Şimdi Allah'ın bu üstün yaratışına örnek oluşturan bazı canlıları inceleyelim. Ağaç kakanın darbeye dirençli kafatası. Ağaç kakanlar, ağaç kabuğuna yaptıkları vuruşlarla kabuğu koparır, sonra da ortaya çıkan böcekleri ve kabuğun altına saklanmış yumurtaları yiyerek beslenir. Bu kuşlar yuvalarını sağlam, canlı ağaçlara oyarlar. Bu oyukları açarken de bir marangoz kadar maharetlidirler. Büyük noktalı ağaç kakan türü saniyede 9-10 vuruş yapar. Daha küçük boyutlu ağaç kakanlarda ise bu sayı 15-20'ye kadar çıkar. En usta ağaç kakan türlerinden biri de yeşil ağaç kakandır. Yeşil ağaç kakan ağaçları oyarken gagası saatte 100 kilometreden daha büyük bir hızla çalışır. Fakat kiraz büyüklüğündeki beyni bu sarsıntılardan etkilenmez. İki vuruşu arasındaki zaman farkı saniyenin binde birinden azdır. Ağaç kakanın sırrı boyun kaslarındadır. Vurmaya başlayınca baş ve gaga tam bir doğru üzerine gelirler. En küçük bir sapma beyinde yırtılma yapabilir. Bu denli hızlı bir vuruşun betona kafa atmaktan bir farkı yoktur. Kuşun beyninin hiçbir hasara uğramaması ise ancak olağanüstü bir yaratılışın eseridir. Kuşların büyük çoğunluğunda kafatası kemikleri birbirine yapışıktır. Gaga ise çenenin hareketiyle açılır. Oysa ağaç kakanlarda gaga ve kafatası vuruş sırasında oluşan şoku emen süngerinsi bir madde ile birbirinden ayrılmıştır. Bu esnek madde otomobil amortisörlerinde bulunandan çok daha iyidir. Bu üstünlüğü çok kısa aralıklarla oluşan şokları da emebilmesinden ileri gelir. Bu madde her vuruşta oluşan şoku emip bir sonraki şoku karşılayacak duruma gelebilir. Üstelik bunu saniyede onu aşan vuruşun yapıldığı şartlarda başarır. Bu madde modern teknolojinin geliştirdiği tüm benzer fonksiyonlardan üstündür. Ağaç kakanın kafatası ve üst gagasının olağan dışı bir yöntemle bağlanmış olması, her vuruşta beyninin bulunduğu bölümün gagadan uzaklaşmasını, böylece şok emici ikinci bir mekanizma oluşmasını sağlar. Büyük sıçrayışlar gerçekleştiren pireler. Bir pire, kendi vücut yüksekliğinin 100 katından fazla yükseğe sıçrayabilir. Sizin aynı performansı gösterebilmek için 200 metre yükseğe sıçramanız gerekecekti. Dahası pire sıçrayışlarını 78 saat ardı arkası kesilmeden sürdürebilir. Pire genellikle 5. sıçrayıştan sonra bacakları üstüne düşmez, sırt üstüne veya başı üstüne düşer. Ne var ki bu düşüş onu sersemletmez bile. Pirenin yaralanmamasının nedeni ise vücudundaki yaratılışta saklıdır. Böceğin iskeleti vücudunun içinde değildir. İskelet, vücudu saran yumuşak kitin tabakasına tutturulmuş, skloretin adı verilen sert bir karışımdan oluşur. Skloretin tüm vücudu sarar. Bu dış iskelet, birbirine karşı sınırlı ölçüde hareket edebilen çok sayıdaki zırh plakasından oluşur. İşte bu mükemmel yaratılış özelliği, sıçrayış sonrası karşılaşılan şokları emer ve etkisiz hale getirir. Öte yandan pirelerin kan damarları yoktur. Vücudun iç kısmı tümüyle berrak, akıcı bir kanın içinde yüzer. Bütün iç organlar bu halleriyle adeta yumuşak yastıklarla çevrelenmiş gibidir. Bu nedenle ani basınç yükselmelerinden hiç etkilenmezler. Kan bütün vücuda dağılmış hava borucukları ile temizlenir. Böylelikle sürekli olarak oksijen temini için gerekli olan güçlü bir pompaya da ihtiyaç duyulmaz. Kalp bir tüp şeklindedir ve o kadar ağır bir ritimle çarpar ki sıçramalardan oluşan değişiklikler onu hemen hemen hiç etkilemez. Bilim adamları yaptıkları araştırmalar sonucunda pirenin bacak kaslarının aslında yaptığı büyük sıçrayışları gerçekleştirecek kadar güçlü olmadığını belirlemişlerdir. Pirenin gösterdiği sıçrama performansı asıl olarak bacaklarına eklenmiş olan bir tür yay sisteminden kaynaklanmaktadır. Bu yay sistemi resilin adlı proteinden yapılmış bir doku sayesinde çalışır. Bu maddenin özelliği gerilerek sakladığı enerjinin %97'sini serbest bırakabilmesidir. Bugün piyasadaki en iyi esneyen madde için bu oran %85 kadardır. Lastik özelliğine sahip bu doku, bat şeklinde iki arka bacağa yerleştirilmiştir. Pire bacaklarını büktüğünde en kuvvetli kaslarıyla onu gerer ve bacaklar açılmaya başladığında saniyenin binde biri kadar kısa bir zamanda tüm enerjisini serbest bırakır. Bu sayede olağanüstü sıçrayışlar yapabilir. Palamut böceği ve delme mekanizması. Palamut böceği, adından da anlaşılacağı gibi meşe ağacının palamut adlı meyvesine bağımlı yaşar. Böceğin kafasından oldukça uzun bir boru uzanır. Gövdesinden bile daha uzun olan bu borunun ucunda da minik fakat çok keskin bir testere dişi bulunur. Böcek normal zamanda bu boruyu yürümesine engel olmaması için vücuduyla aynı doğrultuda tutar. Bir palamutun üzerine geldiğinde ise boruyu ona doğru eğer, bu haliyle tam bir sondaj makinesine benzemektedir. Borusunun testereye benzeyen ucunu palamuta dayar, hareketli kafasını bir sağa bir sola döndürerek boruyu oynatır ve palamutu delmeye başlar. Böceğin kafası bu iş için ideal bir yaratılışa sahiptir ve olağanüstü bir hareket serbestliği gösterir. Böcek bu şekilde sondaj yaparken bir yandan da borusu aracılığıyla palamut içindeki meyveyi yiyerek beslenir. Ancak meyvenin büyük bölümüne dokunmaz. Bunu yeni doğacak yavrusu için saklamaktadır. Delme işlemi tamamlandığında böcek açılan delikten içeri bir tane yumurta bırakır. Yumurta, annesinin palamut içinde açtığı kanalın içine yerleştikten sonra larva halini alır. Larva palamutu yemeye başlar. Yedikçe büyür, büyüdükçe de daha çok yer. Larva ne kadar çok yerse, palamut içinde gelişmek için kendine o kadar çok yer açmış olur. Bu durum, palamut bağlı olduğu dağdan düşene kadar devam eder. Palamutun yere düşerken çıkan çarpma sesi ve sarsıntı, larvaya artık dışarı çıkma zamanının geldiğini haber verir. Güçlü dişleri sayesinde daha önceden annesinin açtığı deliği büyütür. Son derece büyümüş olan larva zorla da olsa kendini bu delikten dışarı çıkarır. Larvanın bundan sonraki ilk işi kendini yerin 25-30 cm kadar altına gömmektir. Burada pupa evresini geçirecek ve 1 ile 5 yıl boyunca bekleyecektir. Tam bir yetişkin olup toprak üzerine çıktığında ise bu kez o palamutlara sondaj yapmaya başlar. Pupa süresindeki farklılık yeni sürgündeki palamutların olgunlaşmasına bağlı olarak değişmektedir. Palamut böceğinin bu ilginç hayatı evrim teorisini çürüten ve Allah'ın canlıları ne denli kusursuz yarattığını gösteren bir delildir. Dikkat edilirse böceğin her türlü mekanizması belirli bir plana sahiptir. Sondaj borusu, bu borunun ucundaki kesici dişler, borunun kullanılmasını sağlayan oynak kafa yapısı, tüm bunlar rastlantılarla ya da doğal seleksiyonla açıklanamaz. Sahip olduğu uzun boru, sondaj işini kusursuzca başarmadığı sürece hayvan için bir ayak bağından ve dolayısıyla dezavantajdan başka bir şey olmayacaktır. Bu yüzden aşama aşama geliştiği iddia edilemez. Örneksiz yaratma ve yoktan var etme gücü yalnız Allah'a mahsustur. İnsan ise sadece olanları kopya eder. Daha derin düşünecek olursak, tasarımı yapan insanın zaten en güzel surette yaratıldığı gerçeğiyle karşılaşırız. Allah canlıları ve insanı yoktan var etmiş ve insana da kendinden bir nimet olarak tasarlama yeteneği vermiştir. Allah'ın yaratmasındaki üstünlük ve düzen ile ilgili birçok örnek verilebilir. Kainatın var edilmesinden bu yana geçen milyarlarca yılda yaratılan her şey Allah'ın ilmiyle ve onun hakimiyetinde gerçekleşmiştir. Ayette şöyle buyrulur: "Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. O, biri diğeriyle tam bir uyum, mutabakat içinde yedi gök yaratmış olandır. Rahman olan Allah'ın yaratmasında hiçbir çelişki ve uygunsuzluk, tefavut göremezsin. İşte gözünü çevirip gezdir. Herhangi bir çatlaklık, bozukluk ve çarpıklık görüyor musun? Sonra gözünü iki kere daha çevirip gezdir. O göz, uyumsuzluk bulmaktan umudunu kesmiş bir halde bitkin olarak sana dönecektir."
www.harunyahya.org